Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.
Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız 5. Amada birlikteyiz. Hafta içi program blogumuzda da duyurduğum üzere bugün ağırlayacağım konuğum Bikem Ekberzade. Bikem Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bikem Hanım bir yazar, bir foto muhabiri. Sanırım serbest çalışan bir foto muhabiri. Doğru
evet,
mu?
Evet, 98 senesinden beri serbest çalışıyorum.
Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk ve aktif olarak çalışan tek kadın fotoğrafçısı olarak.
Tek kadın fotoğrafçısı tek değil
kadın,
canım.
Tek kadın savaş fotoğrafçısı
savaş
olarak.
Savaş olabilir.
Pardon, çok özür dilerim.
Tek kadın fotoğrafçısı olduysak yandık yani, vay halimize ülke olarak da.
Bunun yanında da Bikem Hanım'ın kitaplaşmış belgesel çalışmaları da var. Hepsini konuşacağız lakin her zamanki gibi önce program blogumuzun içeriğinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Amaradyo.blogspot.com'da bu hafta için iki fotoğrafçıya yer veriyoruz. Birincisi değerli konuğumuz Bikem Ekberzade'nin çalışmalarından bir seçki blogumuzda yer alacak. Aynı zamanda kendisinin kısa bir biyografisi de blogda yerini almış durumda. Bu hafta çalışmalarını sergileyeceğimiz diğer fotoğrafçı ise Magnum fotoğrafçılarından Abbas. Paris'te yaşayan İranlı fotoğrafçı Abbas'ı iç çatışma yaşayan toplumların siyasi ve sosyal hayatını belgeleyen bir fotoğrafçı olarak tanıyoruz. Şili, Küba ve Güney Afrika Abbas'ın çalıştığı ülkelerden bazıları. Çalışmalarından bir seçki de aynı şekilde blogumuzda erişilebilir durumda. Bu hafta programımızda herhangi bir etkinlik duyurusunda bulunmayacağım. Çünkü erken bir kayıt yapıyorum. Fakat duyurularımızda program blogumuzda, yayın tarihimizde okunabilir olacak. Bikem Hanım tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Daha fazla vakit kaybetmeden sohbetimize hemen başlamak istiyorum. İlk olarak son kitabınızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bahsedelim istiyorum. Ne dersiniz? West End of the Border. Sanırım sınırın batı noktası şeklinde çevirebiliriz.
Batı yakası, batı yakası gibi, batı tarafı ya da batı ucu gibi çevirebilirsin.
Evet. West End of the Border neyin tanıklığı?
West End of the Border aslında tanıkların bir belgelemesi, öyle söyleyeyim. Tanıkların neye tanıklık ettiği söz konusu olduğunda da yani akıl almaz vahşet. Burada şimdi tanımlamalar biliyorsunuz yani tanımlamalar bilmiyorum, en azından benim için çok önemli. Herhangi bir kelimeyi kullanıyorsanız, soykırım örneğin, gerçekten bunun arkasında geçerli bir sebebiniz olmalı. Yani o tanımın içerisinde, o tanımın kapsamında şeylerden bir ya da birkaçını içinde bulunduran şeyler olmalı. Şimdi West End of the Border'ın aslında West End of the Border Çad'ı anlatıyor. Doğu Çad'daki Darfur, Sudan'ın Darfur bölgesinden 2003-2004 senelerindeki yoğun yaşanan şiddet olayları sonucu, iç savaş sonucu kaçıp Çad'ın doğusundaki daha doğrusu coğrafik Çad'ın doğu tarafına düşen çöl parçasının üzerindeki kamplarda nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını, aynı zamanda işte kaçış hikayelerini, kaçış sebeplerini, hangi etnisiteye ait olduklarını belirleyen, belgeleyen, kaydeden, bunları mümkün olduğu kadar dışarı dünyaya anlatmaya çalışan, insanlara sunmaya çalışan bir kitap. Şimdi burada biliyorsunuz Darfur'la özdeşleştirilen bir soykırım olayı var. Kitabın aslında bahsettiği, yani değindiği noktalardan bir tanesi de acaba soykırım bu kadar kolay kullanılabilmeli mi? Hı-hı. Yani hani bir Türkiye olarak da belki çok tartışılan bir konu bu. Ama şimdi Darfur'da da işte herkes beşeri bir şekilde işte swastika'ya şey asıp çarmıha girip işte sen şeysin, faşistsin, şusun busun demek istiyor. Yani bir suçlu bulmak istiyor, bir sorumlu bulmak istiyor. Çünkü yaşanan vahşet o kadar koyu, o kadar derin ki ona bir suçlu bulmadığınız zaman sanki suçsuz kimse cezalandırılmadan kurtulunacakmış ve hayat böyle devam edecekmiş gibi geliyor insanlara. O yüzden bir tane sorumlu bulunmalı. Onun üzerine işte soykırım gibi çok ciddi, çok insanların tüylerini diken diken eden bir suç atılmalı. Ve onun sonrasında da biz unutmalı, içimiz rahat etmeli ve normal hayatımızın akışkanlığı içerisinde devam etmeliyiz gibi bir şey. Şimdi sınırlı vakitler içerisinde bu tür şeylere girmek, konulara girmek aslında kesinlikle çok yüzeysel oluyor ama kitabı okuyan kişiler bir şekilde şunu öğreniyorlar. Darfur'da ki tanımların içerisinde maalesef, maalesef diyorum çünkü yaşanan şeyler o kadar acı ve insanların yüz yüze geldikleri vahşet o kadar derin ki, o kadar akıl almaz bir şiddet görüyorsunuz, şiddet hikayesi duyuyorsunuz ki orada, ona tanıklık ediyorsunuz ki ya evet, bu adamı gerçekten soykırımdan da yargılasınlar, daha sert suçlardan da yargılasınlar. Neticede onun sorumluluğunda olan topraklar içerisinde yaşanıyor bunlar. Ama eğer biz bunu yapmaya başlarsak işin içinden çıkamayız kardeşim. O zaman yarın öbür gün hani kurunun yanında bol miktarda yaş da yanar. Dolayısıyla kitabı okuyanlar bir şekilde aslında Darfur'da soykırım kelimesini neden temkinli kullanmamız ve hatta mümkünse kullanmamamız gerektiğini öğreniyorlar. Bu işin metni içerisinde kitap modüler gidiyor zaten. Mülteci hikayeleri artı nacizane bir Darfur'da 2003-2004 senesinde tersi olarak neler yaşandı ve bunda bizlerin, hani sizin ve benim sorumluluğumuz ne derecede? Zaten onu gözler önüne serdiğimiz zaman bakıyorsunuz ki Ömer Beşir'e gelene kadar siz ya da biz, tüketim toplumumuz, işte sebep olduğumuz küresel ısınma vesaire vesaire, endüstriyelleşmemiz, orantısız bir şekilde zenginleşmemiz, birilerinin gerçekten orantısız bir şekilde fakirleşmesine, onların sadece su için birbirlerini kıran kırana öldürmesine, burada şiddetin hiçbir şekilde sınırı olmamasına ve sonuç itibariyle olarak da karşımıza böyle bir vahşet tablosu çıkmasına kadar uzanıyor.
Ben, bu kitabın çok önemli bir özelliği var. Şu anda biz basılı bir kitaptan bahsetmiyoruz. Bu kitap elektronik bir kitap olarak yayınlandı ve ücretsiz olarak izleyicisine, okuyucusuna diyelim, sunuldu. Bir belgesel çalışmanın elektronik olarak yayınlanması da çok alışılageldik bir şey değil. Neden böyle bir yol seçtiniz? Bu şekilde basmayı, bu şekilde yayınlamayı.
Tabii şimdi aslında onun birçok sebebi var. Bunlardan ilk ve en önemlisi, az önce bahsettiğim gibi, Darfur'da yaşananlar küresel ısınma ve dolayısıyla desertification dediğimiz çölleşme sonucu yaşananlar. Aslında olayı ilk başlatan şey o. Ve biz bu kadar ciddi anlamda hani tüketimi kanıksamış, onsuz yaşayamayan bir toplum haline gelmişken bir de bu kitaplar için ekstra bir harcama, yani malzeme harcaması, meta harcaması yapmanın biraz ikiyüzlülük olacağını düşündük. Daha doğrusu bu düşünmekten ziyade bu zaman içerisinde kendi kendini hissettirdi zaten. Ben her zaman için, ya işte şimdi benim eski kitabımla ortak çalıştığım bir yayın evi vardı. Üç aşağı beş yukarı matbaada neler olduğunu biliyorum. Nasıl mürekkep harcandığını, nasıl sayfa kağıt harcandığını, bunları harcama demeyelim hadi. Hadi bütün kopyaların satıldığını düşünelim ki olmuyor. Yani onlar böyle broşürmüş gibi bedava dağıtılıyor. Efendim bazıları stok içerisinde çürüyor. İşte selden, yağmurdan zarar görüyor, çöpe atılıyor vesaire. Ve yani bu tarz bir şeyi tekrardan girmek, o şeyin içerisine, sistem içine tekrardan yer almak beni çok rahatsız ediyordu. Daha sonra Türkiye'deki yayın evlerinin hali de malum. Yani burada parmağı tek birisine göstermek doğru değil bence. Şeyler çok önemli. Yani sorumluluk bizde hep böyle arka plana atılan elementlerden bir tanesi. İş ve insan ilişkilerinde. Dolayısıyla hani bir yerden sonra bir de zor bir toplumda yaşıyoruz. Ekonomi olarak zor. İnsanlar yıpranıyor. İş ilişkileri geriliyor. Ondan bu daha sonra olayın sebat etmesi ve uzun süre kalması, profesyonelliğin içerisinde duygusallık biniyor. Türkiye için konuşuyorum. Ve bir süre sonra o işte profesyonellik olmamaya başlıyor. Bu sefer siz diyorsunuz ki ya kardeşim, hani ben bir fotoğrafçı olarak yani açıkçası kitap çıkarmak benim şeyim değil. Yani birinci listemdeki birinci, nasıl sergi açmak benim listemdeki birinci maddelerden birisi değilse, kitap çıkarmak da değil. Ben foto muhabiriyim. Ben sahada çalıştığım zaman mutluyum. Çalışacağım. İşte vereceğim bir dergiye, gazeteye çalışmalarımı. Onlar bana parayı verecekler. Ben o parayla bir sonraki terbiyesiz çalışmam için bir sonraki hikayemi finanse edeceğim ya da önceden bir ön ödeme alacağım vesaire vesaire, böyle çalışacak. Şimdi kitap olunca kitap yani 4 sene doğmayı bilmeyen bir çocuk. Biz mesela ben...
Çok ciddi bir emek var arkada. Çok bir zaman süreci de, bir süreç de var.
Zaman inanılır gibi değil. Araştırmasını yapacaksınız. Güncel haberleri o basılana kadar ve hatta basıldıktan sonra, yayınlandıktan sonra takip etmeye devam edeceksiniz. Kitabın ana metni değişmiyor. Yani mültecilerin hikayesi kaydedildikleri ilk günden itibaren günümüze kadar hiçbir şekilde değişmiyor. Fakat kaydedileni pekiştirdiğiniz şeyler, işte Darfur'un anlatıldığı, bu kitabın bugün neden okunmalı sorusuna yanıt verdiği noktalar illaki gün be gün değişiyor. Bakıyorsunuz acaba sular duruldu mu? Bazen diyorsunuz ki ya hani öldü bu malzeme. Belki bunu raflamalı. Uzun lafın kısası, yayın evlerinden de böyle bir hani daha işte temkinli yaklaşmalı. Bütün hani işi siz yapıyorsunuz, onlara veriyorsunuz. Onlar acaba bunu, karşılığını size verebiliyorlar mı fotoğrafçı olarak? Neticede büyük bir para kazanmıyorsunuz. Yani bunu çok açık açık konuşmak lazım. Özellikle Türkiye'de foto muhabiriyseniz, fotoğrafçıysanız, çok çok büyük bir sponsorla çalışmıyorsanız ki mülteciler maalesef böyle jiletin sponsor olmak isteyebileceği ya da sizin jileti sponsor olarak isteyebileceğiniz kadar seksi bir konu değil. Dolayısıyla ne oluyor? Bir yayın eviyle telif üzerine çalıştığınız zaman normal bir yabancı dergiye yapacağınız bir hikayede alacağınız paranın üçte biri kadar bir meblağı siz 5 senelik bir çalışmanızı veriyorsunuz. Yani dolayısıyla böyle hani boşa koysan da olmuyor, doluya koysan da. Siz de bunun üzerine eğer ya benim buna ihtiyacım yok, ben bunu maddi örneğin yani mülteci projesi maddiyata dayalı bir proje değil, benim de öyle bir rahatlığım vardı. İnsanların mümkün olduğu kadar çok bu hikayede, buradaki hikayeleri de duymasını istiyordum. Duymasını istemekten ziyade ben oradaki insanlara bu hikayeleri onların adına anlatmaya devam edeceğime dair bir söz vermiştim.
Bu sözün bir anlamda
yerine getirilmesi. Dolayısıyla dedim ki yani tamam, neyse ne, biz bunu girelim. Gönüllü bir şekilde yapalım. Ama burada gönüllü derken ben biraz hani ücretsiz yerine gönülden kısmını ön plana çıkarmak istedim. Çünkü gerçekten bu projede beni herhangi bir yayın evinin bana vereceği teliften çok daha fazla tatmin edebilecek gönülden bir şey kooperasyon ortaya çıktı. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Umarım okuyanlar da benzer şeyler düşünürler.
İnşallah. Ben Sayın Özcan Yurdal'ın konuk aldığım programımda biraz bu konudan bahsetmiştik. Belgeselin yani hikayelerimizin duyurulması noktasında alternatif arayışların artık bir mecburiyet olduğunu konuşmuştuk.
Kesinlikle.
Şu anki medyada, şu anki ortamda.
Adapte olmak zorundasınız. Evet. Yani bir şekilde o kemikleşmeyi kırmak zorundasınız. Aksi takdirde orijinal olamazsınız. Orijinal olmadığınız zaman da enteresan olamazsınız. Ve evet, belirli bir kitleyi tutarsınız belki ama yeni kitleyi kaçırırsınız. Ve bu tarz konularda yani advocacy dediğimiz işte farkındalık projelerinde gençleri işin içine katmak, onları bilgilendirmek bence çok daha önemli.
Ben biraz size dönmek istiyorum şimdi. Tekrar Darfur'a döneceğiz. Siz yani finans okumak için Amerika'ya gidiyorsunuz. Fotoğrafçı olarak dönüyorsunuz. Hikaye bu mu?
Evet, ana hatlarıyla öyle. Gazeteci olarak, yani foto muhabiri olarak dönüyoruz derseniz daha çok sevinirim. Çünkü böyle fotoğrafçı olarak dönüyorsunuz deyince o kadar geniş bir şemsiye ki. Biz gazeteciler daha melül varlıklarız. Benden duymak mı istiyorsunuz hikayeyi? Burada da aralık sözü. İyi o zaman. Şimdi bizim ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani eski Kadıköy Maarif Koleji. Bizim dönemimizde lisedeyken böyle bugünkü gibi kariyer danışmanları vesaire olmazdı. Biz astronot olmak isterdik. Ailemiz bize derdi ki kardeşim ne yapacaksın sen? Biz seni nasıl NASA'ya gönderelim? O yüzden böyle işletmeden çıkardın. Benimki biraz kandırmacı oldu. 89 senesinde işte mezuniyetime yakın. Ben her telden çalıyorum. Benim annem arkeolog. Hı-hı. İşte dedim ben arkeoloji okumak istiyorum ama astronomiye de meraklıyım. Ne yapsam ne etsem. Hiç unutmuyorum. Annem dedi ki ya dedi Bikem sen işletme oku. Bak o çok geniş bir şey konu. Onun üzerine ne istersen yaparsın. Şaka bir tarafı 89 mezunuyum ben Kadıköy Anadolu'dan. Oradan işte bir Amerika hikayesi. Hı-hı. Önde bir işletme fakültesiyle flört ve mezuniyet ama o 4 sene içerisinde sürekli yerini bulamamak ve dolayısıyla da 3 tane triple major diyorlar. 3 major ile 3 konu üzerine diploma almak. Ben işte bunlardan bir tanesi bilgi işlemdi. Bir tanesi uluslararası finansı, bir tanesi uluslararası işletmeydi. Akabinde birçok yerde staj yapmıştım. İşte World Economic Forum'dan İngiltere'de çok özel bir danışmanlık firmasına kadar. Ama benim hep daha farklı şeylere yöneltiyordu yapmak istediği, ilgimi çeken şeyler. İşte deniz biyolojisi bir ara hatta acaba dedim double major mi yapsam gitsem deniz biyolojisiyle işletmeye beraber okusam bana dediler ki deli misin 8 seneden önce mezun olamazsın. O zaman böyle gençsiniz 8 sene çok büyük bir zaman dilimi gibi geliyor. Onun üzerine ben yardım kuruluşlarıyla çalışmaya başladım. Yardım kuruluşlarında işte video belgesel derken fotoğraf derken yerel bir gazetede çalışmaya başlamak okulu desteklemek için. Akabinde işte biraz daha bu konuda işte Associated Press gibi yoğun çalışan özellikle ajans sistemi içerisinde yoğun çalışan varlık entitilerin içerisine girmek ondan sonra da zaten master televizyon gazeteciliği akabinde ve bugün. De, evet.
Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısısınız dedik. Şunu sormak istiyorum mesela Darfur'da ya da Çat'la çalışırken beraber çalıştığınız kadın muhabirler oldu mu? Dünyadan, diğer milletlerden.
Ya Darfur'da olmuyor. Yani Darfur'da Çad'da olmadı. Açıkçası ben Kosova'ya ilk gittiğim senede de ilk birkaç ayda da bayanlar daha henüz Kuzey Arnavutluk'a gelmemişlerdi. Kosova içerisinde olanlar vardı. Aslında bir kişi vardı. Onu da zaten yakın bir dönemde kaybettik. Afganistan, Pakistan, İran'da hiç karşılaşmadım. Pakistan'da muhabirler çok fazla oluyor. Hı-hı. Ama foto muhabiri olarak dünya üzerinde çok fazla yok. Onlar zaten genelde işte birbirimizi tanıyoruz. Ama sorunuzun direkt cevabı Çad'da yoktu.
Geçmişte de destekçisi olduğunuz bir proje var. Kadınlar için, kadınlar tarafından diye. Biraz çok kısa bundan bahsedebilir misiniz? O günden sonra mesela bu minvalde bir aksiyon oldu mu? Kadın hareketinde
biz
fotoğraf.
Biz projeyi bitirdik. Yani 4 senelik, aslında 1 sene olması gerekiyor. Çünkü spot bir projeydi. Tek seferlik bir vurkaç projesi olacaktı. Hı-hı. Bir açık artırma, bir sergi ve bir basın açıklaması. Fakat çok fazla ilgi görünce 4 seneye kadar yaydık. Akabinde de zaten Türkiye'den çıkan kadın fotoğrafçıların bir envanterini oluşturduk. Kaç kadın fotoğrafçı var, ne tarzlarda çalışıyorlar. Bu sonuç gerçekten çok etkileyiciydi. Başta söylediğiniz gibi hani tek tek kadın fotoğrafçı değil. Yani biz projenin sonunda 4 senede 400'e ulaşmıştık.
Tamam. Harika. Hemen süremiz de kısalıyor. İlk kitabınız olan Yasa Dışı, Illegal'a biraz dönmek istiyorum. Yaşanabilir bir hayat ararken yaşamlarını kaybedenlerin anısına adadığınız bir kitap. Bugün 24 Nisan, 20 Haziran ise Dünya Mülteciler Günü'ydü. Yani bugün mülteci sorununda neredeyse bir köprü gibi işleyen memlekette yaşarken yani kaç kişinin haberi var bundan bilmiyorum ama aracılığıyla duyurmak istedim geçmişte olsa. Bu yasa dışında bahsettiğiniz iki kadın karakter var. Hı-hı, iki kadın mülteci var. Daha sonradan bunlar hakkında bir malumatınız oldu mu?
Evet. Aslında şimdi kitabı okumayanlar için bu biraz şey olacak. Belki hani söylememek daha doğru. Ama oldu. Yani olmaması imkansız. Zaten ben onların ne olduğunu burada anlatmayayım isterseniz. Tamam. West End of the Border'da öyle bir sıkıntı yok. Oraya Hı-hı. girdikleri zaman şeyleri başlangıcını ve benim bildiğim kadarıyla hikayelerin sonlarını görecekler. Ama yasa dışında işte kapıyı biraz açık bıraktık. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak %50-50 idi. Yani bir iyi bir kötü haberimiz vardı.
Artık süremizin sonuna geliyoruz. Son iki dakikamız. Bikem Hanım, bu yoğun programınızın içinde fırsat yaratıp davetimize icabet ettiniz. Ben çok teşekkür etmek
ben
istiyorum
teşekkür
size
ederim.
Bu güzel sohbet için. Program blogumuzun adresini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. amaradyo.blogspot.com Tekrar edeceğim adresimizi. amaradyo.blogspot.com. Bikem Hanım'ın son kitabı West End of the Border'ın giriş yazısından bir cümleyle programımı kapatacağım. Fakat öncesinde West End of the Border'a ulaşmanız için bir link yine program blogumuzda mevcut olacak. O adresten isterseniz kitabı bilgisayarınıza indirebilir, isterseniz online olarak okuyabilirsiniz. We can only change if we remember demiş Bikem Hanım kitabının tanıtım yazısında. Hatırladığımız müddetçe değiştirebiliriz. Herkese mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir 15 gün dilerim. Hoşçakalın.
Gider dereler akar gider taşları yıkar gider ey güzel taşları yıkar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider ey güzel, her gelen bakar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider ey güzel, her gelen bakar gider. Bulanık dere akar bulanık, köprüyünden alalım ey güzel, köprüyünden alalım. Ha bu ışıklı dünya, ha bu ışıklı dünya, oldu bize karanlık ey güzel, oldu bize karanlık. Ha bu ışıklı dünya, ha bu ışıklı dünya, oldu bize karanlık ey güzel, oldu bize karanlık.
Dünyaya fotoğrafça bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.